31. ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın, yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 248. Halide'nin eski dostu Yusuf Akçura, cephede okur yazar insana gerek olduğunu söylüyordu. Bu sözler Halide'yi bütün gece uyutmadı. Dipnot 503. Türk'ün Ateşli İmtihanı 212-213. The Turkish Ordeal. Sayfa 280-281. Mustafa Kemal, meclis tarafından 3 ay için tam yetkiyle başkumandanlığa getirilmiş, ardından askerlerden oluşan bir kabine kurulmuştu. Bir nevi bütün kudrete sahip bir diktatör olarak, diye yazmış anılarına Halide Edip. Tam da o günlerde, 12 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa Polatlı'da atından düşerek kaburgalarını kırdı. Onu istasyonda karşılayanlar çok endişeliydi. Mustafa Kemal Paşa ertesi gün cepheye hareket etmek istiyor, doktorlar itiraz ediyorlardı. Paşa, "Adnan Bey, bir de sen bak," dedi. Adnan diğer doktorların hayret dolu bakışlarını aldırmadan, "Yarın gidebilirsiniz paşam," karşılığını verdi. Sonraki yıllarda bu kararı nasıl verdiğini soranlara şöyle izah edecekti. Diğer doktorlar onun bünyesini normal insanların bünyesi gibi kabul ederek doğru hüküm vermişlerdi. Fakat ben onun gözlerindeki iradeye baktım. Onun bu arızayı kolaylıkla yeneceğini anladım. Dipnot 504. Ahmet Ateş, Doktor Abdülhak Adnan adı var. 1955, sayfa 95. Halide Hanım'ı güç zapt ediyorduk. Eskişehir'den çekildikten sonra Ankara'dan kaçış başlamıştı. Mangalda kül bırakmayanlar, cesaretten söz edenler, karılarını alıp Kayseri'ye ilk gidenlerdi, diyor Halide. Durumdan rahatsızlık duyan Ankaralılar ona soruyorlardı. Büyük beyler hızla gidiyor, Yunanlılar çok mu yaklaştı? Halide ile Adnan'ın evi o gece misafir doluydu. Hamdullah Supi ile Yakup Kadri de vardı. Yakup Kadri, Halide Hanım'ı cepheye gitmekten güç zapt ediyorduk. Nihayet hiçbirimizi dinlemedi, diyor. Dipnot 505. Kara Osmanoğlu, Vatan Yolunda. 1999, sayfa 151. Halide, Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çekerek cepheye gönüllü olarak gitmek istediğini yazdı. Pek muhterem Paşa Hazretleri, memleketimizin ilk felaketinden beri bütün hayat ve bu harekete en mütevazi bir fert sıfatıyla bağlandım. Ordumuzun zaferine inancım var. Aksi halde de ordunun mukadderatına iştirak etmek isterim. Zat-ı devletlerin İsmet Paşa Hazretlerinin veyahut herhangi bir karargâhta yazıcı neferi sıfatıyla çalışmaya müsaade etmenizi pek derin bir surette rica ediyorum. En kara günlerde zat-ı devletleriyle çalışmak şerefini ihraz etmiştim, kazanmıştım. Zat-ı devletleri gayri müsait dakikalarda dahi şahsımla hiçbir neferi meşgul etmeyeceğimi, sakin ve mütevazı bir nefer vazifesiyle çalışacağımı bilirler zannederim. Emr, nokta, nokta, nokta, nokta, nokta, nokta, nokta. İntizaren en ulvi bir dakikada orduya, hatta muharip, savaşan, bir nefer sıfatıyla hizmete müsaade buyurulduğu takdirde resmi ve şahsi bir minnetle zat-ı samilerine, devletlerine, müsvedde de üzeri çizilmiş, müteşekkir olacağımı, arz ile hürmetlerimi takdim ederim efendim, Halide Edip. Savaş meydanında askerlerin dikkatini çekmeden çalıştığını vurgulaması, kadın olmasından kaynaklanan dedikoduları bildiğini gösteriyor. Cevap telgrafı 18 Ağustos'ta geldi. Askeriye kabul edilmiş, İsmet Paşa'nın görev yaptığı Batı cephesine gidiyordu. Yakup Kadri o günleri şöyle anlatıyor. Fakat olan bize olmuştu. Kalaba köyündeki bu samimi dostluk ve arkadaşlık köşemiz dağılmış, her birimiz Ankara'da başımızı sokacak bir yer aramak mecburiyetinde kalmıştık. Çoğu bağlarda oturan mebuslar, vekiller hep şehre üşüşmüştü. Bunlar arasında ailelerini Kayseri'ye, Sivas'a yollayanlar da vardı. Ankara'ya 15 gün evvel gelmiş olan Ziya Gökalp, Diyarbakır, Ağoğlu Ahmet, Erzurum yollarını boylamışlardı. Dipnot 506. Kara Osmanoğlu, Vatan Yolunda. Sayfa 151. Ahmet Bey, Ağoğlu, Kanı'ya yatağını yorganını sermiş, Ziya Bey de ilkel bir manda arabasına sicimle bağladığı bavuluyla yerleşmişti. Zaten Ankara'da yola çıkabilecek başka vasıta da yoktu. Cepheye gidiyor. Halide tam olarak nereye gittiğini bilmeden yola çıktı. Karargahın yeri tamamen gizli tutuluyordu. Kendisine söylenen Mallı istasyonunda ineceğiydi. Atı ve seyisiyle cepheye gitmekte olan Halide'ye bir de yüzbaşı eşlik ediyordu. Kömür yoktu. Trenler hat boyundaki ağaçlardan kesilen odunla işliyordu. Etraf tahta kurusu doluydu. Durulan her istasyonda orduya katılanlar arkalarında bir daha görüp göremeyeceklerini bilmedikleri ağlayan kadınlar bırakıyorlardı. Genç yüzbaşının dışında herkes umutsuzdu. Malla da kendisini İsmet Paşa'nın yaveri olduğunu söyleyen bir asker karşıladı. Onu takip ettiler. Sessiz, sarı bir boşluk ve nal sesleri vardı sadece. Bindikleri otomobil dar bir yoldan geçti. Köpek havlamaları duyulduğunda çadırlarda göründü. Ahşap bir evin önünde durdular. Evin ikinci katında, içinde yalnızca masa, sandalye ve portatif karyola bulunan sade döşenmiş bir odaya götürdüler Halide'yi. Asker selamıyla girdi kapıdan içeri. İsmet Paşa o sırada ayakta binbaşıyla konuşuyordu. Genç binbaşı odadan çıkınca İsmet Paşa Halide'ye doğru döndü ve oturması için tahta iskemleyi işaret ederek "Artık benim ordumda bir nefersin" dedi. "Evet paşam" diye cevap verdi Halide. Birey olduğu günleri geride bırakmıştı. İsmet Paşa onun bu askeri tavrına gülmeden edememişti. Halide'ye tek odalı bir ev, bir de nefer vereceklerini söyledi İsmet Paşa. Sonra da muzip muzip ekledi. "Yalnız kaldığınızda kendinizi nefer gibi hissetmezsiniz. Başkumandanı ziyaret ettiniz mi?" "Hayır paşam." "Şimdi hemen gitmelisiniz. Sizi bekliyor. Geri geldiğinizde sizi vazifenize tayin edeceğim." Başkumandanı ziyaret. Ortalık zifiri karanlıktı. Çamur içindeki köy yollarından geçtiler. Önce bir telgraf direği çıktı karşılarına, sonra da küçük bir ev. Alagöz'deki karargaha gelmişlerdi. Karargah, lüks lambasıyla aydınlatılmış tipik bir Anadolu odasıydı. Mustafa Kemal oturduğu koltuktan güçlükle kalktı. Birkaç adım attıktan sonra ortada duran masaya yaslandı. Kaburga kemikleri daha iyileşmemişti. Yanında tıpkı ona benzeyen bir Miralay ayakta duruyordu. Mustafa Kemal Paşa'ya doğru kalbimde mutlak bir hürmetle gittim. O mütevazi odada bütün gençliğin bir millet yaşasın diye ölmeyi göze alan kararını temsil ediyordu. Ne saray, ne şöhret, ne herhangi bir kudret onun o odadaki büyüklüğüne yaklaşamazdı. Dipnot 507 Türk'ün Ateşli İmtihanı Sayfa 217-219 The Turkish Ordeal Sayfa 288 Halide başkumandanın elini öptü. Ona duyduğu öfkeyi ve kırgınlığı tamamen geride bırakmıştı. Mustafa Kemal, "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz hanımefendi" dedi. Yanında bulunan Miralay Arif ile tanıştırdı onu. Arif, onu çiçeği burnunda bir delikanlı sanmıştı. Zabitlerden birine, bu yaştaki çocukların orduya alınmasının yanlış olduğunu söyleyince durum anlaşıldı. Mustafa Kemal, Halide'ye Ankara havadislerini sordu. Sonra tahta masanın üzerindeki haritaya eğildi. Haritada kırmızı ve mavi kağıtlar takılmış kelebeğe benzeyen toplu iğneler vardı. 4 yaşında bir çocuğu anlatır gibi cephedeki durumu tane tane anlattı Halide'ye. Halide Yunan ordusunu Ankara'ya yaklaşan kocaman bir canavar gibi görüyordu. Kafasını haritadan kaldırıp Mustafa Kemal'e baktı ve endişeyle, "Eğer Ankara'ya girerlerse ne yaparız?" diye sordu. Paşa, korkunç bir kaplan gibi güldü ve şöyle dedi, "Bon voyage, messieurs" derim. Arkalarından vurarak onları Anadolu'nun boşluğunda mahvederim. Halide ayağa kalkarak gidip İsmet Paşa'ya sizinle görüştüğümü bildireceğim deyince Mustafa Kemal yeniden güldü ve "Kaldığınız yer rahat mı? Akşamları yemek için benim masama buyurun" dedi. Halide Sakarya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal'in farklı bir ruh hali içinde olduğunu gözlemişti. Zaferden emin değildi. Bütün arkadaşlarıyla beraber ölmeye hazır görünüyordu diye yazmıştı anılarına. Dipnot 508 The Turkish Ordeal Sayfa 289 Anıların Türkçe versiyonunda "Zaferden emindi" sözcükleriyle anlatmış o günleri Mustafa Kemal'ini. Geceleri çalışıyorlar. Halide İsmet Paşa'nın yanına döndü. Daha sonra garnizon komutanı onu kalacağı yere götürdü. İki odalı bir evdi. Neferi orada bekliyordu. O gece dev arıların arasında uyudu. Dev arılar aslında dışarıdan gelen kurşun sesleriydi. Sabah çayını getiren Ali Rıza, Mallı istasyonuna hücum edildiğini söyledi. Karargaha gittiğinde askerler henüz uykudan uyanmamıştı. Gece çalışıp gündüz uyuyorlardı. Halide vücudunda 9 kurşun yarası olan binbaşı Kemal'in emrindeydi. Birinci şubede büyük bir tahta masanın etrafında birbirlerine yapışık oturmuş zabitler yazı yazıyorlar. Bir yandan da çok içki içiyor diye Miralay Arif'i çekiştiriyorlardı. Halide onların arasına sıkıştı. Mühimmat, insan ve silahlar için rapor tutacaktı. Boş zamanı kalırsa ikinci şubede çalışan Yusuf Akçura'ya yardım edecekti. "Biz Yunanlılara karşı 1/3 kuvvetteydik" diye not düşmüş anılarına. Her gece kuvvetlerin durumunu Mustafa Kemal Paşa'ya rapor ediyorlardı. Mustafa Kemal'in ayrıntılara hakimiyeti Halide'yi şaşırtmıştı. yapılan yanlışı hemen anlıyordu. Yemeklerden sonra sohbet ediyorlardı. Miralay Asım, gündüz, cephedeki Halide'yi şöyle anlatır. Halide Hanım gönüllü sıfatıyla orduya girince piyade muhafız bölüğüne kaydı yapıldı. O sırada 1. şubede bir yazıcı nefere ihtiyaç olduğundan bu vazifeyi kendisine verdik. Orada Kuvayi Umumiye cetvellerini çözmekle meşgul oldu. Vazifesini daima itina ve süratle yapar, diğer şube memurları gibi muntazam surette takrire gelirdi. Ve cidden mükemmel bir asker temannasıyla içeri girer, vaziyet alır, otur denmedikçe oturmaz, mahmuzlarını hiçbir zaman çizmelerinden ayırmazdı. Dipnot 509. Doktor Fahri Can, Milli Mücadele'de Halide Onbaşı. Yakın tarihimiz içinde cilt 1, sayfa 100. Sakarya Savaşı. 23 Ağustos tire 13 Eylül 1921. Çarpışma başlamış, Yunan uçakları havada fır dönüyordu. Halide, Yusuf Akçura ve Binbaşı Ali ile Alagöz Tepesi'nden savaşı seyrediyordu. Çaltepe'si düşünce Mustafa Kemal geri çekilme emrini vermekte tereddüt etti. O sırada Fevzi Paşa'dan bir telefon geldi. Haymana hemen hemen işgal edilmişti. Ancak Yunanlılar da kuvvetlerinin sonuna gelmişlerdi. Fevzi Paşa telefonunda Yunanlılar geri çekilecekler diyordu. Mustafa Kemal Yunanlıların önünü kesmek için yeni bir plan tasarlıyordu. Halide'nin tasviriyle Mustafa Kemal Paşa'nın gözleri o gece Dante'nin cehenneminde yananların gözleri gibi anlatılamayacak kadar acı içindeydi. "Dinleniniz paşam," dedi Halide ona. "Haydi bir kahve daha içelim," cevabını aldı. Fevzi Paşa'nın "telefonu kaderimizi değiştirdi," diye yazar Halide. Gerçekten de ertesi gün Yunanların Haymana'ya hücum edemeyecek kadar yorgun oldukları anlaşılmıştı. Yerli Hristiyanlar da Yunan ordusuna katılıyordu. Halide, teslim olanları vurmayacağımızı ilan etseydik, Yunan ordusunun yarısını bizim tarafa çekecektik diye yazmış anılarına. Cepheye davete yanıt. O kadın mandacı. Halide'nin Ankara'da Arkadaş Fırka'nın Ayak Sesleri başlığıyla İstanbul gençlerini cepheye çağıran yazısı Ankara'nın sesi olan Hakimiyet-i Milliye'de 7 Eylül 1921'de yayımlandı. Ayine adlı Mizah dergisinde Halide'ye ünlü isimlerin ağzından şu alaylı cevaplar yazıldı. Falih Rıfkı: "Balayımı geçiriyorum, şeker bayramında gelirim." Necmettin Sadık: "Çok zayıfım, cepheye varmadan ölürüm, benden fayda umulmaz." Ali Kemal: "Yunanistan gibi eski bir medeni devleti sersefil edemem." Refik Halit: "Mihran Efendi izin vermiyor." Velid: "Tabur imamlığını kabul ediyorum, Nusret duası ile meşgulüm." Ahmet Haşim: "Havz-ı hayalimden çıkamıyorum." Dipnot 510. Kurtuluş Savaşı Günlüğü. Cilt 4. Sayfa 55. Milli mücadeleden yana tavır alan tercümanı Hakikat ise Halide'yi mandacı olarak tanımlayan sert bir cevapla karşılık verdi. Gençlik şaşırıyor. Bir zamanlar Amerikan mandası lehine çalışan Halide Edip İstiklal namına söz söyleyemez. Bugün kendisi Anadolu'daki köşkünde makale yazarken İstanbul gençleri Sakarya'da can veriyor. Dipnot 511. Kurtuluş Savaşı Günlüğü. Cilt 4. Sayfa 50. Halide ile alay eden bu isimlerden Falih Rıfkı ile Necmettin Sadık, ilerideki yıllarda Mustafa Kemal'in en yakınındaki gazeteciler olarak anılacaklardı. Associated Press Ajansı'nın Halide ile cephede yaptığı söyleşi 8 Eylül tarihindeki Türk gazetelerinde de haber oldu. 16 Mart 1920'den beri hayatını at sırtında yaşadığını anlatan Halide, konuştuğu gazeteciye şöyle demişti. "Zaman bizim için pahalıdır. Fakat elimizde kalmış olan yegane vasıtadır. Prensiplerimizi tahakkuka koyduğumuz zaman bizimle istihza, alay ettiler. 2 seneden beri terakkilerde bulunduk ve nihayet harbi kazanmanın arifesindeyiz. Yunanlar dönmeye mecbur olacaklardır. Son erkeğe, son kadına kadar çarpışacağız. İstanbul'u bırakmayız." Dipnot 512. Kurtuluş Savaşı Günlüğü. Cilt 4. Sayfa 35. Sol üzengiye ayağınız geçmemiş. 1921 Eylül'ün 9. sabahı garnizon kumandanı Halide'ye 2 battaniye ile atını almasını söyledi, yola çıkacaklardı. Karargah taşınıyordu. Halide trene bindiklerinde açlıktan kıvranıyordu. Mustafa Kemal'in emir çavuşunu görünce biraz ekmek istedi. Kompartmanda sabaha kadar uyumadı. Sakarya Savaşı başlamak üzereydi. Halide ertesi gün ilk Türk taarruzuna katılacaktı. Paşalar arabayla önlerinden gittiler. Arkadakiler de atlarıyla. Halide'nin atı doğru hep en öndeydi. Dev arılar gibi vızıldayan Yunan uçaklarının altındaydılar. Bir ara Mustafa Kemal'in emir eri Ali Çavuş yanına geldi. Sol üzengiyi ayağını geçirememişsin. Paşa gönderdi düzelteyim diye dedi. Halde Ali'nin yanındaki bir siperde Mustafa Kemal'in gülerek kendilerine baktığını gördü. Adeta en sevdiği oyunu oynayan bir çocuğun ruh hali içindeydi. Gelin hanımefendi harp ediyoruz diye onu sipere davet etti. Halde Mustafa Kemal'e doğru yürüdü ve sipere atladı. Doğatepe'ye hücum ediliyordu. Başkumandan ayakta. Arkasında geniş bir pelerin uzaklara bakıyor. İsmet Paşa daha iyi dinlemek için başını telefona doğru eğmiş. Biraz uzakta Fevzi Paşa'nın geniş arkası görünüyor. Omuzları öne eğik, dağlara bakıyor. Etrafta gelen giden yaverler, siperin içinde harekat işini devam ettiren subaylar var. Önümüzde bir ova. Karşımızda çepçevre, iç içe sarı, kızıl, mor ve dumanlı dağlar. En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ. İşte o Doğatepe ve biz ona hücum ediyoruz. Güneşin en yüksek, rüzgarın en kuvvetli olduğu an kavga azıyor. Doğatepe'nin üstü birkaç ağızlı yanardağ gibi. Dumanları ta gökte. Dipnot 513. Doğatepe. Dağa çıkan kurt. İçinde. Sayfa 66. İnsanlar birer birer yere devrilirken halde dürbünüyle siperleri dolaşıyordu. Elimdeki dürbünle savaş oyununu seyrediyordum. İçimdeki canavar başkaları kadar keyif alıyordu bu seyirden. Bunun neticesinin hastanelerde ne şekil aldığını unutmuş gibiydim. Evet, insanlar birbirine giriyor. Nihayet süngü savaşları. Adeta kocaman karıncaların yuvaların etrafında kavga etmeleri gibiydi. Dipnot 514. Türk'ün Ateşli İmtihanı. Sayfa 227. Onbaşı oluyor. Yüzük oyun yürüyün diye bir ses duyuldu. Yüzük oyun yürümek Halide'ye gülünç gelmişti. Bir kol siperden uzanıp onu çekti. Bu kolun sahibi yüz gözü toprak içindeki komutan Şükrü Naili Paşa'ydı. Dipnot 515. Şükrü Naili Paşa, Macit Gökberk'in babasıydı. Naili Paşa, Halide'nin çok yakışıklı bulduğu bir erkekti. Gayet uzun boylu, sarışın ve çocuk gibi mavi gözleri vardı. Paşa, onbaşı, şimdi buradan Yunanlara ateş edeceksin diyerek onu siperdeki dürbünün başına oturttu. Halide, beni mazur görün dedi ve ateş sürerken sürünerek siperden çıktı. Şükrü Nail Paşa'nın kadim Cermenler devrine yaraşır bir erkek olduğunu düşündü. İcabında süngü ile dövüşebilecek kabiliyette olduğunu söylerlerdi. Halde onun şehit olmaması için dua etmişti. Dipnot 516. Türk'ün Ateşli İmtihanı. Sayfa 228.